80 darbesinde bedel ödedim mi diye sorarsanız 80 darbesinde bedel ödeyenlerden birisi değildim. Fakat 80 darbesini çok yakından hisseden bir insandım. O dönemlerde Bandırma'da oturuyorduk. Evimize çok yakın bir yerde askeri garnizon vardı. Bütün gece garnizonun bahçesinde işkence sesleri dinlerdik. İşkence sesleri duyardık. Oradaki insanların bağırışlarını hissederdik. O darbe insanlardan çok şey aldı götürdü. Hep şunu söyler işte 80 darbesi insanların üzerinden silindir gibi geçti deriz. Fakat üzerinden de 30 küsur yıl geçti. O dönemde yeni doğan çocuklarımız bugün artık kendisini olgun bir insan olarak görüyor. Şunu söyleriz, o dönemde tohumları yani çocuklarımızı yetiştirirken keşke birazcık daha o korkulardan sıyrılarak çocuklarımızı yetiştirebilseydik. Şimdi çok farklı bir nesil karşımıza çıkıyor olacaktı diye düşünüyorum kendimce.
Kaç yaşındaydın sen?
80 darbesinde ben 19 yaşındaydım.
19 yaşındaydım.
19 evet. Yaşındaydım. Ankara'da Ticaret Lisesi'ni okurken babam emekli olmuştu. Ankara'da politika çok daha sertti. Yani mücadele çok daha sertti. Hatta bir abimi kaybetmek üzereydik biz. Ailem babam emekli olunca apar topar Ankara'yı terk edip Bandırma'ya geldi, yerleşti. Bandırma'ya geldiğimizde de o zaman lise 3'e gidiyordum. Tabii ki gene o zaman okul boykotlarımız vardı. Özellikle bu Maraş katliamında full okulu biz bırakmıştık. Protestolarımız vardı, boykotlarımız vardı. Okul bitti. 78-79'da ben okulu bitirdim. Ondan sonra tekrar işte mücadele yeni yeni ısınmaya başlamışken, mücadelede bir kanal bulmaya çalışırken 80 darbesi geldi.
Senin militanlığın içerisindeki eylemlerle buluşturan etkiyi aslında biraz o etkilenim sürecini de merak ediyorum.
Hı hı. O zaman şöyle söyleyeyim. Ankara'dan başlayayım ben yine Ticaret Lisesi'ne başladığım dönemde. Şimdi biz Ticaret Lisesi'nde 5 kişiydik kendimize solcu dediğimiz grup olarak. 5 kişilik bir grubumuz vardı. Yaşadığınız ortamı ya da yaşadığınız ülkeyi tanımaya başladığınız andan itibaren, işte onun yasasını, devleti tanımaya başladığınız andan itibaren bir taraf olmak zorundasınız. Ki Ankara'da o taraflık çok keskindi. 77'nin sonlarına doğru bizim Ticaret Lisesi kapanmak üzereydi. Biraz önce söylediğim gibi 5 tane solcuyduk biz okulda.
Ki teneffüs de kadın mıydınız?
Yok, üçümüz kadın, ikimiz erkekti.
Bu da ilginç. Evet.
Aynen. Ki okul teneffüslerinde biz mutlaka bir yerlerde saklanmak zorundaydık. Çünkü okulu her teneffüste faşistler basardı. En son artık okul kapanmak üzereydi. İşte son sınavlarımızı vermiştik. Karne almaya bir hafta 10 gün falan var. Bir gün gene faşistler okulu bastılar. Beni bir duvara sıkıştırdılar arabayla. O duvardan beni kimin kurtardığını ben çok zaman sonra öğrendim. O zaman devrimci militan gençlik gelip beni o faşistlerin elinden aldı. Ama ben örgütlü bir insan olmasaydım mutlaka orada herhalde kaybedilir miydim, yoksa ölümün arkasından kimler koşardı onu da bilmiyorum. Örgütlü olmak her şey için yani benim için önemliydi o dönemlerde. Daha sonra işte Bandırma'ya geldiğimizde Bandırma'da bu sıcak çatışma ortamı birazcık daha hafifledi. Çünkü bu sefer tam tersineydi. Bandırma'da solcular fazlaydı. Okulda faşistlerin sayısı çok azdı. Bu sefer biz faşistlere göz açtırmıyorduk okulda. Sol yelpazenin içerisinde bir yerde örgütlendiyseniz en azından insana bakışınız farklılaşıyor. İnsani değerlerinizi hala yitirmemiş oluyorsunuz. Hala o değerleri içinizde taşıyor olabilir. Birazcık daha hümanistiz galiba biz. Bugün sadece faşist, ülkücü dediklerimize karşı birazcık daha hümanistiz. Yani onların bize uyguladığı uygulamaların hiçbirisini biz onlara uyguladığımızı hatırlamıyorum ben.
İnsanları kurtarmak, Türkiye'yi kurtarmak ya da işte bir sınıfı kurtarmak, yani o ideallerin senin kendinle özdeşleştirdiğin şeyi biraz açımlamanı istiyorum.
Şimdi şöyleydi Özkan, çok sıcak bir dönemdi. 70'li yıllar, 77, 78, 76. Çok sıcak bir dönemdi. 77 1 Mayıs'ı, evet. 77 1 Mayıs'ından çıkmışız. Ve şey olarak düşünemiyorsun. Yani işte ben biraz önce söyledim. 5 kişilik bir grubuz. Bizim bunun üçümüz kadın, ikimiz erkek. Hiçbir zaman biz o arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı erkek olarak görmedik. Onlar bizi hiçbir zaman kadın olarak görmediler. Evet. Biz çünkü yoldaştık. Neydi? Bizim için mücadele edilmesi gereken bir alan vardı. Sınıf hareketi vardı. 77'den yeni çıkmışız. Onun bir sıcaklığı vardı. Şey olarak bakamıyorsun. Yani evet, bu benim özel bir ihtiyacımdır. Bu benim ihtiyacım. Önce ben bunu yaşayayım diye hiçbir, o zaman böyle bir düşünce aklımıza gelmedi. Hiçbirimizde böyle bir düşünce yoktu.
O sürece kadar hiç flörtleşme,
hayır,
aşık olma.
Hayır. Çünkü dediğim gibi yani çok sıcak bir şeyin içerisindesiniz. Evet. Şöyle düşün, yani Ankara'da otobüslerimiz ayrıydı. Ankara'da girebilecek mahallelerimiz ayrıydı. Ankara'da yolun ne tarafından yürüdüğüne göre sen sağcı ya da solcu olarak belirlenirdin. Şimdi bütün bunların içerisinde onu düşünemiyorsun ki. Yani evet, şey diyorsun, şu bölgeyi biz biraz kendi alanımıza çevirebilirsek, kendi rahatça gezebildiğimiz, dolaşabildiğimiz alana çevirebilirsek diye onun mücadelesini veriyorsun. Yoksa işte yanındaki kadın mıydı, erkek miydi, o etek mi giydi, pantolon mu giydi, kaşı mı vardı, gözü mü vardı, bunların hiçbirisini o dönem görmüyorsun. O zamanki öncelikler daha farklılaşıyor.
Mesela seni bu süreci alımlayan, etkileyen en çok birebir o iç içe ilişkiyi ve kendi içine mücadeleyle birlikte buluşturan etken, daha çok okuduğun kitaplar, dinlediğin müzikler mi, yaşamın içerisindeki olaylarla buluşmalar mı seni daha çok kendi içinde yapılandırdı?
Yaşandı. Benim ailem işçi ailesiydi.
Evet.
Babam işçi olarak çalışıyordu. Annem ev işlerine gidiyordu. Çünkü yoksul bir aileden geliyorduk. Gecekondularda oturuyorduk. Gecekondularda oturduğumuz zaman yaşamın çarpıklığını çok daha net görüyorsunuz. Atıyorum mesela Kuşcağız'da bir gecekonduda oturuyorsunuz. Kalkıyorsunuz şeye, bahçeli evlere veyahut da Abidinpaşa'ya gidiyorsunuz. Oradaki lüks evleri görüyorsunuz. Orada ilişkiye geçtiğiniz eğer arkadaşlarınız varsa, işte okuldaki arkadaşlar, onların yaşamına bakıyorsunuz. Kendi yaşamına bakıyorsun. Dediğim gibi kıt kanaat geçinen bir aileydik. Aslında, babam maaşını alırdı, evet, getirirdi. Bunu güne güne bölerdik. İşte şu güne kadar şu kadar paramız var, bugüne kadar bu kadar. Paramız yetmezdi çünkü dört kardeştik biz. Hepimiz de okuyorduk. Annem ev işlerine giderdi. Annem o ev işlerine ben bir iki kere yardıma gitmiştim. Oradaki durumunu görünce yani bir şeyler ters gidiyordu. Hatta şey hatırlıyorum, ben orta ikiye giderken falan ben bir şiir yazmıştım. Şu anda şiiri net olarak hatırlamıyorum da sadece bir şeyini hatırlıyorum. Sen arabayla giderken kenefe diye böyle bir şiir yazmıştım. Ben o şiirimi büyük bir hevesle edebiyat öğretmenine, ortaokulda edebiyat bölümü vardı, Türkçe bölümü, ona götürmüştüm. Şiiri okudu, bana şöyle döndü, ters ters baktı. Sen dedi ne biçim dedi bu tür şiirler yazıyorsun dedi, böyle bir daha böyle şiirler yazma. Şimdi ben yaptığımın doğru olduğunu düşündüm. Öğretmenin bu tepkisinin yanlış olabileceğini düşündüm. Ondan sonra yani çevreye bakışınız birazcık daha eleştirel gözle bakıyorsunuz. Ortaokula giderken tatillerde el işi yapardım evde. El işine dantel örerdim, onu satardık okul masraflarını gidermek için. Annemle gece saat 2'lere 3'lere kadar oturdum, o dikiş dikerdi, ben onların temizliğini yapardım, onları götürürüz satardık okuyabilmek için. Okul tatillerinde maydanoz tarlasıydı, domates tarlasıydı. Nerede küçük ekili bir yerler varsa, işte orada bir şeyler toplanacaksa onları gider çalışırdık. Yani o şekilde okumanın mümkün olabileceğini biliyordum. Çünkü başka türlü okumak mümkün değildi ki.
Yani sınıfsal karakter ya da sınıfsal yapılanma süreci aslında bir önceki kuşaktan devralmakla birlikte çocukluk döneminde de içsel olarak o ayrım, değil mi, çok derin bir şekilde
aynen
gelişiyor.
Aynen, aynen. O süreçlerden çıkıp buralara kadar geldik. Bazen bana
buraları
şunu
gelmeyelim.
Daha gelmeyelim.
Hemen çok hızlı gelmeyelim. Çünkü şey çok önemli. Yani darbe dedik ama darbe sonrası süreçte senin birey ekseninde, yaşam akışında ne nasıl gelişti? Geçirdiğin süreçlerdeki katıldığın gruplar, yaptığın çalışmalarla birlikte senin iç yapında, dinlediğin bir müzikte, okuduğun bir kitapta, o anki yaşam akışından bir iki örnek daha verebilir misin?
Şöyle söyleyeyim, okulu 78'de bitirdim ben. Okul bittikten sonra zaten dalım muhasebe olduğu için bir dönem tezgahtarlık yaptım. Sonra bir muhasebe bürosunda işe başladım. Muhasebe bürosunda işe başlayışla beraber okuldan devraldığım ilişkiler ya da okuldaki ilişkilerime tekrar ulaşmaya çalıştım. Çünkü yani o süreçte de boş kalamazdım, bir şeyler yapmak gerekiyordu. Tekrar ben ilişkiye geçmeye başladığım anda bir baktık sabahın o nedir bir şey var ya, şarkıcı Hasan Heybetli miydi? Darbe şarkısını söyleyen, evet, darbenin yapıldığı gün.
Yine de şahlanıyor.
Şimdi onun sesiyle birden uyandık. Şimdi çok ilginçtir, benim evimde kitaplarım vardı. İşte Ahmet Kaya'nın posteri, Yılmaz Güney'in posteri. Gecekonduydu evimiz. Darbenin yapıldığı gün biz şimdi sokağa çıkmadık zaten o gün. Sokağa çıkma yasağı olduğu için radyoyu sürekli takip ettik. Televizyon sürekli takip ettim. Hiç unutmuyorum, annemin yaptığı ilk iş benim odama girip Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya posterlerini alıp duvardan yırtmak olmuştu. Sonra bütün kitaplarımı deşeleyip acaba hangisi solcu kitaptır, hangisi ders kitabıdır diye bunları ayırmak olmuştu. Bir sürü kitabı, onda bir öğretmeni, yani kardeşimin öğretmeni ona akıl verdiği için. Bak darbe olmuş, hemen sizin evde sizin kızın da vardır bir şeyleri, evi temizle demiş ki, bunu söyleyen bir öğretmen.
Yani bir hemen, iç darbe de gelişiyor peşi sıra.
Tabii ki.
Aslında.
Yani
her evde yaşanan bir tablo.
Aynen bu. Hemen o kitaplar yok edildi, onları nereye attı hiç bilmiyorum. Ondan sonra şeyler, posterler indi, onlar atıldı falan. Şey hissettim ben. Yani hayatımda çok büyük bir boşluk, çok büyük bir yıkım. Çünkü yeni yeni insanları bulmaya başlamışım. Tekrar mücadelenin içerisine gireceğim. Okul kapanmış, iş hayatına atılmışım. İş hayatına atılınca da tabii ki çevreniz birazcık daha farklılaşıyor. Birazcık daha genişliyor daha doğrusu. Oralarda da bir şeyler yapmayı düşünürken bakıyorsunuz hemen bir kesintiye uğruyor. Hayatınız bir kesintiye uğruyor.
Ama o hiçlik çok önemli bir vurgu.
Evet, bir boşluk hissediyorsunuz.
Çünkü yani sana ait bütün değerler orada yok ediliyor. Ve bir korkuyla birlikte çevrende ortak bütün değerler ya gizleniyor, hasır altı ediliyor ya da yok ediliyor. Hiçleşmeden başka ne olabilir ki?
Yani vakumla sanki içinden bir şeyi çekmişler gibi hissediyorsun kendini. Yani için tamamen boşalmış. Ne yapacaksın? Yani ne yapayım diye düşünüyorum. Ay şimdi ne yapmam gerekiyor? Abi yanımda birisi olsa da ona sorsam acaba ben ne yapmam gerekiyor da ne yapmamız gerekiyor?
Ama ailede yalnızsın bu noktada.
Ailede yalnızım. Politik olarak ailede yalnızım. Annem her zaman şunu söyler. 3 tane erkek yetiştirdim, senin gibisi çıkmadı. 3 erkek bir kız kardeşiz biz. Senin gibisi çıkmadı. Yani kiminle görüşeyim, ne yapayım, ne yapılması gerekiyor bu süreçte? Sürekli işte akşamları askerler evimizin etrafında gezer, sürekli devriyeler atılır. İşte insanların seslerini duyarsın, orada gece uyku mümkün değil. Akşam ışıkları kapatır, öyle otururuz evin içerisinde. Çok farklı bir şeydi, psikolojik bir durum. Yani o durumu nasıl anlatırım, nasıl kelimelere dökülür,
mesela şurada ilginç değil mi? Aslında ailede annenin o söylediği de bir dışlama, kabul etmeme aslında. Yani uyumsuzsun. Ben 3 çocuğu yetiştirdim, onlar sorunları çıkarmadılar.
Aynen.
Değil mi? Demek ki yani bulunduğun, var olduğun yapıyı bir kez şey yapıyorsun, dışına çıkıyorsun ve o seni benimsemiyor. Darbeyle gelen askeri yönetim ya da o devlet yapısının kabul etmesi zaten mümkün olamaz. Çünkü onun prototipi dediğimiz aile onun garantisidir.
Ama şey de var, mesela şey, devlete karşı gelirken aileye de karşı geliyorsun. Evet. O onların da mesela şeydir, aile de küçük bir devlettir zaten. Devletin en küçük birimi ailedir bence. Orada da onlara da karşı geliyorsun. Sen annenin sana uygulamaya çalıştığı şeylere karşı geliyorsun. Abin senin üzerine baskı kurmasına karşı geliyorsun. Evet. Babanın söylediklerini yapmamaya karşı geliyorsun. Evet. Ama onun dışında çok da böyle İsyankar bir şey, çocukluk yapım falan yoktu. Ama
hassasiyetli duyarlı.
Evet, yani bir yerden sonra, yani sen bunu bana yapamazsın dediğin andan itibaren, ha bak bu solcu oldu ya, devlete karşı geliyor ya, onun için bize de karşı geliyor. Bunu hemen onunla böyle saç örgüsü gibi birbirine yaparlardı. İç içe geçirlerdi. Hezon var, iç içe geçer. Onlara karşı gelince bana da karşı gelir. İşte abim der benim sözümü de dinlemez. Babam der işte benimkini de dinlemez. Devleti dinlemeyen tabii hiç kimseyi dinlemez onlara göre. İkisinin de kırılma noktasını ya da ikisinin de açığını bulduğunuz, zayıf halkasını bulduğunuz anda işin içinden çıkıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Önemli olan zayıf halkayı bulmak. Evet. O da benim zayıf halkam şuydu, tek kız olmak. Sonra 80 darbe, 12 Eylül 1980, uzun bir süre boşluk, ne yapacağını bilememek. Burada çalışıyordum, bahsetmiştim zaten, muhasebede çalışıyordum. Muhasebe bürosuna gidip geliyorum, işte insanları görmeye çalışıyorum ama benim ilişkide olduğum insanların hepsi cezaevinde. Hiç kimseyi göremiyorsun, tamamen bir boşluğun içerisindeydim. Sanki yalnız kalmışım. Bu sefer ne oldu? Arkadaş yapım değişmeye başladı. Çünkü insan uzun süre yalnız kalamaz. Mutlaka birilerine görüşmen lazım, konuşman lazım, evet, sohbet etmen lazım. Siyasi arkadaşlar değil, normal günlük arkadaşlarım olmaya başladı. İşte onlarla vakit geçirmeye başladım. Bir dönem böyle gitti.
Seni bir erkekle buluşturan benzer ortak politik bir zemin var mıydı? Farklı bir insan mıydı?
Ya benim oğlumun babasıyla evlenmem çok ilginçtir. Tamamen aileme bir baş kaldırının sonucuydu. şöyle, aile içerisinde annemle birazcık sorunlarımız çok fazlaydı. Zaten o gençlik döneminden, biraz önce sen söyledin ya işte flört, aşık olmak, işte gençliğini yaşayabilmek, bu ruh çağını, biz bunların hiçbirisini yaşayamadık. Hem politikanın içerisinde olduğum için bundan asla şey yapmıyorum, pişmanlık duymuyorum. Politikanın içerisinin dışında aile baskısından dolayı ben gençliğimi yaşayamadım. Bu ruh çağını yaşayamadım. Ondan dolayı annemle sürekli bir şeyimiz vardı, çatışmamız vardı devamlı olarak. O dönemde de işte oğlumun babasıyla aynı yerde çalışıyorduk. Teklif geldi. Hiç arkadaşlık, flörtlük falan bunlar yok. Yani hiçbirisi yok. Ben evet dedim. Çünkü kim olursa olsun evet diyecektim o süreçte. Annem buna karşı çıktı. Benim evliliğim buydu. Yani flört dönemiydi, aşık olma dönemiydi, sevgili olma dönemiydi gibi böyle bir dönemle evlilik yapmadım ben. Tamamen bir kızgınlık, bir başkaldırı sonucu bir evlilik. Evlendim. 88'de oğlum dünyaya geldi. 4 yıllık bir evliliğimiz oldu. 91 yılında ayrıldım oğlumun babasından. O 4 yıllık sürece girmem gerekiyor mu bilmiyorum. Çünkü aile şiddetinin, aile içi şiddetinin yoğun olduğu bir dönemdi. Eşim tarafından sürekli şiddet gören bir kadındım. 4 yıllık süreci ancak...
Sanırım çıplak fiziksel şiddetten bahsediyorsun,
aynen,
değil mi?
Aynen, aynen. Yani... Şöyle söyleyeyim, bandırma küçük bir yer. Ve ben evlenmeden önce aile içi şiddeti annemde babamda görmedim. Çünkü bizim evimizde aile içi şiddet yoktu kesinlikle.
Bizde de yoktu ama psikolojik çok ağır bir şiddet de yaşamıyor değildik.
Yani bizi fiziki şiddetti. Yani benim oğlum babasından gördüğüm. Evet. Hep şunu söylerdim, yani duyardım çevremdeki insanlardan. İşte kocası kadını dövmüş. Dedim ya mümkün değil, olmaz böyle bir şey. Yani bir kadın nasıl dayanır, nasıl katlanır? Büyük konuşmamak gerekiyormuş demek ki. Çünkü sektirmeden gün aşırı dayak yiyen bir insandım oğlumun babasından. Gerekçe gerekmiyor zaten. Herhangi bir neden, herhangi bir bahane gerekmiyor. 4 yıl sürdü evliliğim. 4 yılın bitiminde oğlum 3 yaşında. Yani o aile içerisindeki şiddetten kurtulmuş, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, tek başına var olmaya çalışan bir insan oldum 91 yılında.
İlk şiddetle karşılaştığında, çünkü bir militansın, aktif bir insansın, politik bir kültürün var, res çekmişsin aileye, devlete başkaldırmışsın ve bir erkek duygusal bir yapı, tamam aşık demedik ama bir ilişkiyle birlikte duygusal bir alana şiddet başka bir biçime veriliyor.
En ucuz
hani,
da bu.
Feminist kültürde vardır ya, yani en savunmasız alan, alanda yatakta saldırıya vuramak, en savunması olduğun bir yer, özel alanda ve özel alanda saldırı geliyor. Şimdi bir kadın olarak, politik bir kişi olarak, bir birey olarak o ilk şiddet geldiğinde yaşadığın şeyi hatırlıyor musun? Tabii ki unutulmamıştır da, yani senin içinde yaşanılan ve tepki verdin mi, vermediysen neden vermedin, çevrenle paylaştın mı, paylaşmadıysan, bunu biraz açımlamanı istiyorum. Çünkü hepimizin hayatında maalesef geldiğimiz coğrafyada derin izler bırakan, evet, çok önemli bir süreç.
İşte evlenmeden önce bir erkeğin, yani bir kocanın kadını dövmesine aşırı tepki gösterdim ve bunun olmayacak bir şey, yani gerçek yaşamda, aile yaşamında olamayacak bir şey olarak düşünürdüm her zaman için. Fakat ben evlendim, evlendiğimin ikinci gecesi eşimden dayak yedim. Nedeni neydi hiç hatırlamıyorum. Çünkü bunlar çok sürekli rutinleşmişti artık. Gün aşırı, aşırı alkol alan birisiydi. Alkol aldığı zaman, bir de onun aile kültüründe zaten erkeğin kadına şiddeti çok doğal görülüyor ve çok doğal karşılanıyordu. Onun için o attığı dayağı dayak olarak görmüyordu. İşte ben sana bir tokat vurdum. Bu bir tokat değildi tabii ki. Yumrukla girerdi, tekmeyle girerdi. Ki ben 7 aylık oğluma hamileydim. Tekmeyle dayak yediğimi hatırlıyorum. Bir eliyle gırtlağımı sıkardı, bir elinde habire kafaya çalışırdı. Ertesi gün işe gidiyorsun, memursun, bir ortamda çalışıyorsun. Ertesi gün işe gidiyorum, işte yok burnumu kapıya vurdum, işte kafamı şuraya vurdum, işte şöyle oldu, böyle oldu. O şeyde, yaşadığımız ortamda ben evet eşimden dayak yiyorum diyemedim. Çünkü hiç bugüne kadar şiddet görmediğim için sanki ben suçluymuş gibi hissediyordum hep orada kendime. O psikoloji, inanın gerçekten bunu yaşayan kadınlar ancak anlayabilir diye düşünüyorum. Kocasına dayak yiyen bir kadın kesinlikle işte bir kabahati vardır. Dışarıdan da böyle bakılır zaten. Ha bu kadın mutlaka bir şey yapmıştır ki kocası onu dövmüştür. Hani şey vardır ya, yaramazlık yapan çocuğu annesi döver. Bunu hak görürsünüz ya. Yani çocuk yaramazlık yaptı tabii ki canım iki tokat yer. Dayak yiyen kadın da hep bu gözle görülüyor dışarıdan. Yani kim bilir kadın ne yaptı ki? İşte yemek mi yapmadı evde? İşte bulaşık mı yıkamadı kocasına mı ters çıktı? Bu şekilde dayak yemiştir. Hep çevrenden böyle yargılanacağım diye, hep böyle düşüneceğim diye hiç kimseye ben bunu anlatamadım. Hiç kimseye açıklayamadım ki aileme bile açıklayamadım. Zaten aileyi reddedip çıkmışım. Yani bir başkaldırıyla çıkmışsın o evden. Tekrar eve geri dönmek asla düşünmedim. Geri döner miyim diye düşünmedim. Bir 4 yıl falan hep böyle gitti bu evlilik. Ki şu da vardı. Mesela gün aşırı gelir, dayağını atar, ondan sonra tecavüzünü eder. Kendisi rahatlıkla yatar. Horul horul sızar zaten. Uyumak değil de o sızmaktı. Sızar, ertesi gün kalkar, beraber işe gideriz. Sanki aramızda o gece hiçbir şey olmamış gibi. İşte gülüm gülüm bana kahve ısmarlar, bana çay ısmarlar, şunu yapar. Çevremdeki arkadaşlar da hep şöyle derdi. Ya Füsun, eşin seni ne kadar çok seviyor, bak hep sana bakıyor. Ben de içimden derdim ki ya gece benim yaşadığım siz yaşamadınız. Şimdi fiziki şiddetin yanında bir de psikolojik şiddet de vardı bunun içerisinde. O ettiği küfürler, o ağza alınmayacak sözler. Yani bir şey derdim ya, bu iki tane tokat ya da işte bu dayağın üstüne bir kere daha dayak atsa da bu sözleri söylemese. O sözler de çünkü insanı çok yıpratıyor. İnanın böyle sokakta yürürken kendimi çok suçlu, çok aciz, zavallı bir insan gibi hissediyordum. Hiç çevreme bakamıyordum, kimsenin yüzüne bakamıyordum. Sanki ben o insanlara baktığım zaman insanlar şunu görecekler benden. Ha bak, bu kadın akşam dayak yedi. Bu kadın akşam kocası şöyle dedi. Bu kadına kocası böyle dedi. Bu psikoloji inanın çok kötü bir psikoloji. Ya bununla yaşamak çok kötü. Ve bunun rutinleşmesi de çok kötü. Abi insan hayatında hiçbir zaman yani bir kocanın bir kadına el kaldırmasını asla kabul etmem. Bu süreçten sonra asla kabul etmem. Yani az mıdır, çoğu mudur dayan? İşte psikolojik şiddetin azı mıdır, çoğu mudur? Bunun tartışması bile olmaz bence. Çünkü dayak dayaktır, şiddet şiddettir. Psikolojik şiddet de bir şiddettir. Bunların hepsinin toplamı zaten bir şiddeti getirir. Ha bir evin içerisinde sen yaşamı paylaşmaya çalıştığın, yatağını paylaşmaya çalıştığın, yemeğini paylaşmaya çalıştığın bir insanla horlanıyorsan, iteleniyorsan, kakalanıyorsan, şiddet görüyorsan bu birliktelik nedir? Bunun adını koymak gerekir. Bu birliktelik değildir bence. Bu aşk mıdır? Değildir. Bu sevgi midir? Değildir. Bu saygı mıdır? Asla değildir. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Yani iki karşıt cins sevgiden önce birbirine saygı duymalı. Saygının üzerine sevgi temelleri oturmalı diye düşünürüm. Sevgiden sonra da aşk gelmeli diye düşünürüm. Ama bizim beraberliğimizde bunların hiçbirisi yoktu. Dediğim gibi bütün gece dayak yiyen bir insan, şiddet gören bir insan. Ertesi gün nasıl kalkıp da kocasının koluna girip ya da elinden tutup bandırmanın sokaklarında kendisini gösterecek ki? Ben bunu asla yapamadım. Bunu yapamadığım için ertesi gün bir daha dayak yiyordum zaten. Ertesi gün işte sen, bugün ben senin elini tutmaya çalıştım, sen bana niye yüz vermedin? Şöyle bir bahane olur mu acaba? Bilmiyorum, dinleyenler nasıl yorumlayacaklar da. Bir eve bir misafir getiriyor eşim. O misafirin önüne yemek koyuyorum ki sabah erken kalkıyorum. Çocuğumu kreşe götürüyorum, oradan postaneye gidiyorum, çalışıyorum. Memurum aynı zamanda. Öğlen gidip çocuğumu emziriyorum, tekrar postaneye işe geliyorum. Akşam işten çıkıyorum, gidip kreşten çocuğumu alıyorum, eve götürüyorum. Çocuğumun bezlerini yıkıyorum, yemek yapıyorum, çamaşır yıkıyorum. Ben ölgün bir şekilde zaten yatağa giriyorum. Yatağa girer girmez de zaten beyefendi akşamı saat 1'inde ya da 1.30'unda gelir. Mutlaka bir yerlerde piz yapıyordur, çekiyordur kafayı. Gelir, sen uyursan bile seni dürtükler, kalk bilmem neyini ne yapacağım. Bir güzel dayağını atar, ondan sonra yatar sızar uyur. Şimdi bütün bu şeyin içerisinde ben ne yapacağımı hep düşündüm. Yani nedir? Bunun çıkışı nedir? Aileme söylesem sen istedin de böyle oldun. Bak bizi dinlemedin gittin diyecekler. Şimdi çevremdekilere söylesem bana ne göze bakacaklar? Ve bunu düşünüyorsun. Sonra bir tane çocuğum var. Bu evliliği bitirmek nasıl olacak acaba? Küçücük bir çocuk. Daha yeni dünyaya gelmiş. Ailen yok ki. Yani o anda reddettiğin için ailen yok. Ailene gidip sığınasın çocuğunla beraber. Bir tarafta kendini memuriyet yaşamında kanıtlamaya çalışan bir insansın. Bunların hepsi bir araya gelince o dönem gerçekten o 4 yıl benim için çok zor bir süreçti. Çok zor bir süreçti. Hatta bir kere intihara teşebbüs etmiştim. Komşum sağ olsun kurtardı beni intihardan. Çünkü bulamadım, yani çaresini bulamadım. Şey düşünebiliyor musunuz? 77'den bugüne kadar yaşamımı anlatıyorum size. 77'de bir siyasi mücadelenin içerisinde mücadele ediyorsunuz insanların kurtuluşu için. Ondan sonra geldiğiniz nokta 87'de evleniyorsunuz. Kendinizi kurtarmanın derdine düşüyorsunuz artık. Yani ben bu şeyin içerisinden nasıl çıkarım diye düşünüyorsunuz. Ondan sonra bir kere boşanmaya kalktım. Kendisi kabul etmedi. Ondan sonra boşanma davası geri çekildi. Sözler verildi, vaatler verildi. İşte şöyle olacak, böyle olacak diye. Ondan sonra baktım tekrar aynı şekilde devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi ben 7 aylık hamileyken eşimden dayak yedim. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Çocuğum 1 yaşında falandı zannedersem. Sinirsel havale geçirdi. Ve çocuk psikiyatri beni uyardı. Dedi ki ailenin içerisinde çok büyük bir sorun var herhalde. Çocuğum dedi ileriki yaşlarda saraya çevirebilir. Ya bulunduğun ortamı değiştir. Ya dedi bu çocuğu ortamdan çıkart. Götür dedi ver bir birisine dedi. O baksın bu çocuğa. Bu benim çok zoruma gitti. O kadar zoruma gitti ki. Sonra düşündüm taşındım. Evet yani bu bir evliliği bitirmek gerekiyor. Evliliği bitirmek gerekiyor. Evlilik bitti. Evlilik bitmekle yani kağıt üstünde bitmekle de bitmedi. Biter bitmez yani 91 yılında ben boşandıktan sonra resmi olarak boşandıktan sonra 92 yılında sendikacı oldum. Sendikal mücadelenin içerisine girdim. O zaman memurların sendikalaşma süreciydi. 92'ler 90'lardan sonraki süreç özellikle çok çetin bir süreçti. Memurların sendikalaşması yasaktı. Önünde bir sürü engeller vardı. Sendikaya üye olan memurlar sürgünlerle cezalarla karşılaşıyordu. Kendimi var edebilmek için ve çocuğum için ben mücadelenin içerisine tekrar girmem gerektiğini düşündüm. O zaman önümde bir alan vardı, sendikacılıktı. Sendikacılığa balıklama daldım. Neler yapılması gerekiyorsa onları yapmaya çalıştım. Tabii ki tek başına bir kadın, küçük bir çevre, maalesef dul bir kadın, tek başına kadın değil, dul bir kadın, küçücük bir tane çocuk, bu manzarayla ben bir yaşamın içerisinde buldum kendimi. O yaşımı kendime göre uyarlamak gerekiyordu. Çünkü kendime göre uyarlayamasaydım o yaşamı ben bugünkü Füsun olmazdım. Bugün ayakta durduğum kadar ayakta duramazdım. Onun için 4 elle sarıldım yaşama. Mücadeleye 4 elle sarıldım. Oğluma 4 elle sarıldım. Çünkü gelecekte şöyle söylemeyeyim. Yani hep aileler şöyle bakarlar ya, gelecek işte bu çocuk bizim yatırımımızdır, şöyledir, böyledir. Ben asla bu şekilde düşünmedim çocuğumu. Sadece gelecekte iyi bir insan yetiştirmekti benim amacım. Hem kendisine faydalı, yararlı bir insan yetiştirmek, kendisi olacak bir insan yetiştirmekti. Benim için bir şeyler yapması değildi benim için önemli olan. Özkan, şöyle düşündüm. Füsun var olacaksa kendi başına direnerek ayakta kalacak. Füsun direnirse, ayakta durursa çağrı olacak. Bunun başka şey yok, başka çözüm yoktu benim için. Tek yol buydu. O dönemde tek yol benim sendikacı olmamdı. Çünkü o anda bir tek o alan açıktı. O alanda ben kendimi var edebilirdim. Gelelim sendikaya. Sendikaya gizli gizli, biz o zamanlar gizliydi sendikacılık yapmak. Gizli gizli memurların çekmecesinde formlarımız olurdu. Gizli gizli insanlar işte evlerine giderdik ya da öğle tatilinde mutlaka bir yerde sıkıştırırdık, anlatırdık, üye yapmaya çalışırdık. Bu gizlilik bir müddet sonra artık su yüzüne çıkmaya başladı. İşte bir duydular ki müdürler falan Bandırma Postanesi'nde memurlar sendika kurmuş. Kim kurmuş? Evet, kim varmış bunların başına? Aynen, kim varmış bunların başına? Füsun varmış. Çağırın şu Füsun'u gelsin hemen. Hiç unutmuyorum, ilk müdürün karşısına çıktığımda o zamanlar İsmet İnönü genelgesi vardı. Kaç yılında? 92'de çıktı. İsmet İnönü ilk defa iyi bir şey yaptılar. Memurlar sendikalaşabilir diye bir genelge çıkarttılar. Ama bu genelge müdürlere geldi halde memurların elinde yoktu. Çünkü gizleniyordu. Ben onu buldum. Sendika genel merkezine istettirdim, buldum. Odacı geldi dedi ki Füsun Hanım siz dedi müdür bey çağırıyor. Biliyorum neden çağırdığını. Genelgemi aldım. Üye formumu aldım. Birkaç da ILO sözleşmeleri vardı. O zaman Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmesi var. Bunların hepsini aldım. Girdim odaya. Dedi ki Füsun dedi sen dedi ben dedi senden hiç beklemiyordum böyle bir şey dedi. Sen dedi sendika mı kurdun? Dedim ki müdür bey kurulmuş sendikaya ben üye oldum. Kurulmuş zaten sendika var. Ben o sendikaya üye oldum. Niye dedi sen dedi üye oldun da dedi diğerlerini dedi üye yapıyorsun. Dedim ki müdür bey, herkesin üye olması gerekiyor. Bu yasaldır. Hayır dedi, bu dedi yasal değil. Çıkarttım başbakanlık genelgesini. Dedim buna karşı mı geliyorsunuz? Başbakanlık genelgesi çünkü. Ama Özkan, içeri girerken nasıl biliyor musunuz? Zangır zangır titriyorum.
Evet.
Artık bacaklarımın bağı çözüldü derler ya. Hı-hı. O şekilde titriyorum. Şimdi dedim ki ben buraya çok güçsüz girersem, evet, bu müdürün karşısında kekelersem, ıkıdık mıkıdık yaparsam bu iş biter. En iyisi ben donanımlı bir şekilde gireyim. Haklıyım çünkü. Haklıyım, sendikacıyım. Hı-hı. Ve şey, yasal bir sendika. Bizim yasal hakkımız bu, sendikalaşmak.